Ayrım 16, sayfa 103. Max Müller'in teorisinin ve çözümleme yönteminin en büyük eleştirmeni İngiliz halk bilimci Andrew Lang'dı. Ray Dorsey'nin 1965 ifadesiyle Lang yaklaşık 25 yılı aşkın bir süre devamlı Max Müller'in kuramını saçma olmakla itham ederek çeşitli yönlerinden eleştirmiştir. Öte yandan R.M. Dorsey, Max Müller'in 1856 yılında Oxford'da yayınladığı makalesiyle birlikte akademik çevrelerde başlayan heyecanı ve o dönemde İngiltere'de W.J. Thompson, 1846'da folklor terimi ileri sürmesinin üzerinden henüz 10 yıl geçmiş olduğuna dikkati çekerek bir anlamda disiplin açısından faydalarını belirtmektedir. Dipnot, R.M. Dorsey 1965, söz konusu karşılıklı eleştiri bombardımanını ki neredeyse 19. yüzyılın ikinci yarısını kapsayan bir süre olarak, o dönemde halk biliminin tanınması ve sözlü edebiyat ürünlerine ilginin artmasını sağlayıcı olması bakımından yararlı bulmaktadır. Bu bağlamda meydana gelen entelektüel tartışmalara taraf olan bir başka yaklaşımın sahibi de güneş mitolojistlere ve onların da içinde yer aldığı daha geniş bir adlandırmayla Hindistan'ı Batı edebiyatlarının kaynağı kabul eden hindolojistlere, Andrew Lang'den daha da fazla sıkıntı veren Robert Brown ve kısaca Mısırolojistler olarak bilinen yaklaşımıdır. Robert Brown, 1870 ve 1880'li yıllarda yayınladığı çalışmalarıyla Max Müller ve takipçilerinin binbir emek ve özenle bir araya getirmeye çalıştıkları Hint ve eski Yunan ilişkisini çok ciddi bir biçimde sarsmıştır. Ray Brown, bir Mısırolog ve Asurolog olarak Orta Doğu'nun kadim Semitik uygarlıklarının eski Yunan düşüncesini, Panteon'u dahil pek çok konuda tesirleri altına aldıklarını ve birçok eski Yunan tanrı ve tanrıçasının Mısır uygarlığından kaynaklandığını ortaya koydu ve Max Müller'le takipçilerini aşırı pan-aryanist olmakla suçladı. Dipnot: Brown 1872, 1878 ve 1898. Aktaran Dorsey 1965. Açtığı çığırı devam ettirenlerse güneş mitolojistlerden daha da ileriye giderek insanlığın geliştirdiği bütün uygarlıkların kaynağının Mısır olduğunu ileri süreceklerdir. Bu ekole mensup G. Eliot Smith, Mısır'ın diğer halkları ve kültürleri etkilediğini ileri sürmüş, Mısır'ı ana kaynak olarak ele alıp bütün yüksek kültür ve uygarlıkların çıkış yerinin Mısır'da aranması gerektiği kanaatine varmıştır. Böylece göçlerin kültür tarihindeki önemini ve rolünü gün ışığına çıkarmaya çalışmıştır. Ona göre bir merkezden çıkan ve yayılan kültürün etkisinin her zaman çıkış ve geliş yerindeki yüksekliğini ve derecesini koruyamamakta ve böylece ortaya onun kültür dejenerasyonu olarak adlandırdığı durum çıkmaktadır. Kaynak ve kapsam dışında pek farklılıkları olmayan Mısırolojistlerin de Hindolojistler gibi difüzyonist veya tek merkezli kültürel yaratma anlayışının takipçileri oldukları görülmektedir. Dipnot: daha fazla bilgi için bakınız, örnek 1969. Yukarıda işaret edildiği gibi Ray Brown'un pan-aryanist olmakla suçladığı karşılaştırmalı mitolojistler gerçekten de kendilerini Ari dilleri konuşan veya Aryan milletlerin mitlerini karşılaştırmayla sınırlandırmışlardı. Karşılaştırmalı mitolojistler gelenekleri, ritleri, inançları tamamen bir kenara bırakarak kendilerini her şeyden önce birbirleriyle benzeşen veya paralel olan öykülerdeki güneş, şafak ve gökyüzü tanrılarını keşfetmek ve sadece bunları yorumlamaktan başka hiçbir şeyle sorumlu görmüyorlardı. Gom 1908-9, Max Müller ve takipçileri Güneş Mitleri Okulu, Solar Mythological School, mitlerde yer alan her türlü olay ve olguyu güneş, ay ve yıldızlarla ilişkilendirerek açıklamışlardır. Bu son derece kompleks bir olguyu tek nedene bağlayarak açıklama da doğal olarak büyük eleştirilere neden olmuştur. Nitekim bu okulun en acımasız eleştirmenlerinden olan R.F. Littledale, Müller'in teorisini kullanarak bizzat Max Müller'in bir güneş tanrısı olduğunu ortaya koydu. Tolkien 1979-5. Öte yandan Y.M. Sokolov'un 1966-78-86 ifadesiyle 1850'lerde Batı Avrupa halk bilimi çalışmalarında büyük değişmeler meydana geliyordu. Öncelikle romantizm akımının yerini 19. yüzyıl ortalarında gelişen felsefe ve çeşitli bilimsel disiplinler nedeniyle daha realistik ve pozitivist düşünce alıyordu. Mitolojistlerin soyut, belirsiz ve bulanık kavramları bu gelişen yeni bilimsel düşünce şeklini tatmin etmekten çok uzaktı. Diğer sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu gibi halk biliminde de ufuklarını bu yöne doğru geliştirme eğilimi vardı. 19. yüzyıl ortalarına doğru Avrupa'nın sanayi ve ticaretin gelişmesiyle ilişkili olarak yarı sömürge haline getirilmiş Yakın Doğu'nun maddi ve manevi, spiritüel kültürünün çalışılması çok yaygın hale gelmişti. Bu gelişmelere dayalı olarak da şarkiyatçılık veya doğu bilim, oryantalizm gelişmiş ve dil bilim, din ve şiir sahalarında Batı Avrupa milletlerinin hayatlarında bulunan olgularla son derece dikkat çekici paralel unsurlar ortaya koymakta ve açıklamaktaydı. Dipnot: Oryantalizm, Batı dünyasındaki üniversiteler veya özel araştırma kurumlarında İslam, Çin, Hint ve diğer Doğu toplumlarının ekonomik, sosyal, siyasal kurumları, yaşayış ve düşünüş tarzları, inançları, meydana getirdikleri düşünsel ürünlerle ilgili olarak yapılan araştırma, inceleme yahut spekülatif katkı niteliği taşıyan yorumlardan oluşan bilgiler bütünü. Bu konuda geniş bilgi için Edward Said'in Orientalizm adlı mükemmel çalışmasına bakılabilir. Kısaca yeni malzemeler keşfedilmişti ve bunları açıklayacak yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktaydı. Mesela yeni çıkan malzemeye göre masallar arasındaki benzerlik ve ortaklıkları açıklayabilmek, mitolojist yaklaşımın masalların ortak bir atadan gelen akraba milletler anlayışıyla izahı eskisi kadar kolay değildi. Bu yeni bir teorik yaklaşımı gerekli kılıyordu ve bu yaklaşım da Theodor Benfey tarafından ileri sürülmüştür. F. Masalların göçü ve kültürel ödünçleme teorisi. Theodor Benfey, 1809-1881, şarkiyatçı, oryantalist bir Alman bilim adamıdır. Benfey, 1859 yılında Kelile ve Dimne, Panchatara adlı Hint masalları koleksiyonunu Almanca'ya tercüme edip yayınlar. Bundan daha önemlisi de bu çalışmaya yazdığı uzun giriş yazısıdır ki bu Sokolov'un 1966-78 kanaatine göre halk bilimi çalışmalarının gelişmesinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü Theodor Benfey masallar konusunda kendisine kadar ileri sürülenlerin dışında ve yepyeni gelişmelere açık fikirler ileri sürüyordu. Bir başka ifadeyle Benfey bu uzun giriş yazısında Sanskrit veya Hint kökenli masallarla Avrupa masalları ve çok daha önemlisi Avrupalı olmayan milletlerin masalları arasındaki benzerlik ve ortaklıklara dikkat çekiyor ve bunların nedenini açıklayan teorik bir çerçeve ortaya koyuyordu. Benfey'e göre söz konusu Avrupalı ve Avrupalı olmayan milletlerin masalları arasındaki benzerlik ve ayniyetlerin kaynağı, daha önce açıklanmaya çalışıldığı gibi ortak atadan gelen aynı dil ailesine mensup milletlerin soy akrabalıkları değildi. Ona göre milletler arasındaki ortak ve benzer masalların kaynağı, milletler arasındaki kültürel ve tarihi ilişkilerdir. Milletler arasında meydana gelen kültürel ve tarihi ilişkilerde birbirlerinden bazı kültürel unsurları ödünç almaktaydılar. Bu nedenle de farklı dil ailelerine de mensup olsalar, aralarında masallarda olduğu gibi benzerlik ve ortaklıklar vardı. Batı ile Doğu'nun tarih içindeki ilişkileri boyunca birbirlerinden ödünç olarak pek çok şey almışlardır. Özellikle de Makedonyalı Büyük İskender'in Doğu Seferi ve takiben Helenistik dönemde Haçlı Seferleri döneminde Batı'nın Doğu'dan aldıkları veya Batı kültüründeki Doğu tesiri aşikardı. Benfey, Doğu'nun Batı'ya olan tesirlerinin muhtemel zaman, dönem ve yollarını şu şekilde açıklamaktadır. Dipnot, Doğu'nun Avrupa'ya olan tesirlerini açıklaması nedeniyle bu teori aynı zamanda Doğu veya Doğusalcılık, Orientalistik adıyla da bilir. Buna göre birinci kültürel ve tarihi iletişim ve etkileşim rotası, Doğu Akdeniz kıyılarından İspanya'ya, Endülüs Emevilerine uzanıyor. İkinci rota ise Yunanistan, Sicilya ve İtalya üzerinden geçiyor. Üçüncü rota ise Türkistan ve Anadolu üzerinden İstanbul'a ve oradan da Balkanlar üzerinden Avrupa'ya ulaşıyordu. Bununla birlikte Avrupa'nın malzeme ve şiirsel yaratıcılığının ana kaynağı Hindistan'dı. Hindistan'dan efsaneler hem yazılı ve hem de sözlü olarak İran'a, Arabistan'a, Filistin'e göç ediyor ve oradan da Akdeniz ticaret yolları vasıtasıyla Avrupa'ya geçiyordu. Bu efsanelerin göçü veya kültürden kültüre geçişi içinde ticaretle meşgul olan milletler, Araplar ve Museviler, Yahudiler en önemli rolü oynuyordu. Aynı şekilde Arap ve Musevi bilginler, İspanya'da da söz konusu efsaneleri Avrupa'nın edebiyat dili olan Latince'ye tercüme etmişler ve Latince metinlerde bütün Katolik Avrupa'ya Fransızca, İtalyanca, Almanca, Lehçe gibi ulusal dillere tercüme edilmede kaynak olarak kullanılmak üzere dağıtılmışlardır. Bu genel dağılma yollarını ortaya koyduktan sonra Benfey, Panchatara'nın Hindistan'dan Avrupa'ya olan göç yolunu açıklar. Onun tespitlerine göre Panchatara, M.S. 6. yüzyılda Kalila ve Dimna adıyla eski Farsça'ya, Pehlevice ve Süryanice'ye, 8. yüzyılda eski Farsça'dan Arapça'ya ve 12. yüzyılda da Arapça'dan İbranice'ye, 13. yüzyılda İspanya'da İbranice'den Latince'ye, Latince'den Fransızca, Almanca ve İtalyanca'ya tercüme edilmiştir. Başka bir tercümede Arapça'dan Yunanca'ya Stehanis ve İknilata'nın hikayesi adıyla yapılmış ve Yunanca'dan Balkan Slav dillerine ve oradan da Rusça'ya tercüme edilmiş ve orada bir seri Rus masalının Sokolov 1966-79-80 oluşturulmasını sağlamıştır. Theodor Benfey'in kuramı kısa sürede pek çok ülkede halk bilimciler arasında kabul görmüş ve kuramın takipçilere ve onu değişik malzemeye uygulayanlar çıkmıştır. Bunlar arasında yer alan M. Landau'nun Decameron'un kaynakları, Dikerlen des Decameron, 1869 adlı Decameron'da Boccaccio'nun anlattıklarına, doğuda ve batıda yazılı ve sözlü kaynaklarda yer alan paralel metinlerin ortaya konulduğu çalışması özellikle zikretmeye değer. Dipnot, T. Benfey'in kuramını takip edenlere dair bibliyografik bilgi için bakınız Sokolov 1966-80. Benfey'in kuramı daha önceki mitolojist kuramlarla mukayese edildiğinde onların bilinmez ve belirsiz ve esrarengiz bir geçmişe taşıdıkları fikirler yerine belirli ve daha sağlam bir zemin üzerine inşa olduğu görülür. Bu bakımdan masalların göçü teorisinin taşıdığı kesinlik pek çok mitolojist hatta Max Müller tarafından bile belirtilip bu yönüyle de olsa güneş mitleri teorisine karşı üstünlüğü kabul edilmiştir. Sokolov 1966-81. Bununla birlikte Max Müller ödünç alma kavramını da yaratıcı bir süreç kabul ederek ödünç alınanların da ulusal kültürün doğal ve organik bir parçası olduğunu ve yaratıcı süreç olmadan yani bir başka kültürden alınan unsurun da üzerinde çalışıldıktan sonra bünyeye dahil olduğunu dolayısıyla ödünç almanın olamayacağını ileri sürmüştür. Benfey'in en iyi takipçilerinden birisi Çek halk bilimci J. Polivka'dır. O ömrünün sonuna kadar kültürel ödünçleşme teorisinden vazgeçmemiş ve özellikle Alman halk bilimci J. Bolte ile birlikte hazırladıkları ve 1913-32 yılları arasında yayınlanan 5 ciltlik Grimm kardeşlerin masallarına kılavuz. Anmerkungen zu den Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm adlı ve o güne kadar Grimm kardeşlerin yayınladıkları masalların dünya çapında yayınlanmış bütün paralellerini gösterdikleri bu çalışmaları uzun yıllar Avrupalı halk bilimcilerin temel referans kaynaklarından birisini oluşturmuştur. Benfey'in en az kendisi kadar bir başka meşhur takipçisi ve pek çok yönden de kuramının geliştiricisi Rus halk bilimci A. N. Veselovski'dir. 1837-1906. Veselovski özellikle sözlü şiir gelenekleri üzerine kitapların yaptığı tesiri gündeme getirmiş, Benfey'in devamlı suretle işaret ettiği doğunun batıya olan tesirinin yanında batının da doğuya olan tesirlerini ortaya koymuş ve çalışmalarında edebi gelişmenin sabit ve değişmez prensiplerini bulabileceğini Sokolov 1966-107 düşünmüştür. Öte yandan Benfey'in masalların göçü veya kültürel ödünçleme kuramına yöneltilen eleştirilerin başında Joseph Bédier'inkiler gelir. J. Bédier 1864-1938 1893 yılında yayınladığı Le Fabliau adlı çalışmasında yayınladığı 400 Avrupa masalından ancak 13 tanesinin Hint ve diğer Doğu masal koleksiyonlarında olduğunu ortaya koyarak T. Benfey'in Hindistan merkezli bu difüzyon teorisinin temel dogmasının tutarsızlığını ortaya koyar. Dawson 1966. Dahası Bédier, Benfeycilerin adapte ettiği karşılaştırmalı yöntemle çalışmanın ve netice itibariyle de bir anlatının şu veya bu yolla şuradan şuraya gitmesinin çalışılmasının hiçbir önem taşımadığını ve faydasız bir çalışma olduğunu ileri sürer. Sokolov'un 1966-88 tespitlerine göre Bédier'in şüpheci tavrı uluslararası alanda herhangi bir etki yapmazsa da Fransa'da adeta mutlak anlamda halk bilimi çalışmalarına hakim olur ve neredeyse bir tane bile masalların göçü kuramını veya Benfeyist araştırma geleneklerini takip eden çalışma ortaya çıkmaz. Buna rağmen Theodor Benfey'nin kuramı ileri sürdüğü fikirler kadar taşıdığı akılcı ve pozitivist karakter itibariyle kendisinden sonra yeni halk bilimi okullarının ortaya çıkıp gelişmesine sağlam bir zemin hazırlaması bakımından önemlidir.